Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Machiha'nın 2019 tarihli araştırmacı gazetecilik ve uluslararası ilişkiler kitabı The Trans-Pacific Experiment. Çin ile ABD arasındaki ilişkiyi Washington ve Pekin merkezli diplomasi anlatısının dışından inceler. Kitabın odağında Kaliforniya vardır, yazar. Bu eyaletin Çinli yatırımcılar, öğrenciler, teknoloji uzmanları, film şirketleri, turistler ve konut alıcıları için taşıdığı ağırlığın, iki ülke arasındaki daha geniş bağları görünür kıldığını savunur. Amaç, büyük güç rekabetini inkar etmek değil, bu rekabetin gündelik ekonomik ve toplumsal temaslar içinde nasıl işlediğini göstermektir. Shihan, yerel siyasetçilerden girişimcilere, yapay zeka araştırmacılarından emlak alıcılarına uzanan somut kişiler ve kurumlar üzerinden ilerler. Eğlence, teknoloji, eğitim, göç, gayrimenkul ve yatırım alanlarındaki ilişkileri birlikte ele alır. Böylece işbirliğiyle çatışmanın aynı ağların içinde geliştiğini ortaya koyar. Kitap, Çin ile ABD ilişkilerinin yalnızca devlet kararlarıyla değil, yerel tercihler, piyasa beklentileri ve karşılıklı algılarla da biçimlendiğini anlatan erişilebilir, analitik bir çalışmadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Kaliforniya. Çin ile ABD arasındaki ilişkinin yerel laboratuvarı olarak ele alınıyor kitabın temel yaklaşımı. Kaliforniya'yı Çin ile ABD arasındaki 21. yüzyıl ilişkisinin küçük ölçekli fakat yoğun bir örneği olarak görmesidir. Bu yaklaşım önemlidir çünkü uluslararası ilişkiler çoğu zaman zirve toplantıları, tarifeler, askeri güç ve resmi açıklamalar üzerinden okunur. Shihan ise bu çerçevenin eksik kaldığını gösterir. Kaliforniya, Çin'den gelen sermaye, öğrenci, teknoloji yeteneği, turist ve tüketici talebiyle uzun süredir iç içedir. Aynı zamanda Hollywood, Silikon Vadisi ve yüksek değerli konut piyasası gibi küresel etkisi olan merkezleri barındırır. Bu nedenle eyalette oluşan bir gerilim ya da ortaklık, iki ülke arasındaki daha büyük eğilimleri somut biçimde yansıtabilir. Yazarın tezi, Kaliforniya'nın Çin politikasını tek başına belirlediği değildir. Asıl nokta, ulusal siyasetin altında işleyen karşılıklı bağımlılık ağlarının burada daha görünür olmasıdır. Yerel bir fabrikanın yatırımı, üniversitedeki uluslararası öğrenci akışı veya bir mahalledeki konut fiyatı tartışması, uluslararası rekabetin gündelik sonuçlarına dönüşür. Bu bakış, dış politikayı uzak ve soyut bir alan olmaktan çıkarır. Ekonomik bağların toplumlarda nasıl kabul gördüğünü, nasıl direnç ürettiğini ve hangi siyasi talepleri doğurduğunu incelemeye olanak verir. İkinci olarak, teknoloji bağları, yetenek dolaşımı ile stratejik rekabeti aynı anda taşıyor, Shihan özellikle Silikon Vadisi ile Çin teknolojisi arasındaki ilişkileri, basit bir iş birliği ya da basit bir tehdit anlatısına indirgemez. Teknoloji alanında insanlar, bilgi, yatırım ve ticari modeller sınır aşar. Çinli araştırmacıların ABD şirketlerinde veya üniversitelerinde deneyim kazanması, girişimlerin iki pazarı aynı anda düşünmesi ve yapay zeka alanındaki rekabet bu dolaşımın parçalarıdır. Ancak aynı bağlar, fikri mülkiyet, veri, ulusal güvenlik ve teknolojik egemenlik kaygılarını da artırır. Kitaptaki yapay zeka araştırmacısı örneği, kişisel kariyer kararlarının bile iki ekosistem arasındaki rekabetle ilişkilendiğini vurgular. Bir uzman, ABD'de edinilmiş deneyimi Çin'de yeni bir şirket ya da araştırma ortamına taşıyabilir. Bu durum, yeteneğin yalnızca bir ülkeye ait sabit bir kaynak olmadığını gösterir. Öte yandan, şirketler arasındaki yarışın devlet politikalarından tümüyle bağımsız olduğu da söylenemez. Büyük teknoloji platformları, pazar erişimi ve düzenleyici sınırlar, kişisel ve kurumsal seçenekleri belirler. Kitabın katkısı.
Teknoloji rekabetini yalnızca devletlerin kapasite yarışı olarak değil, çalışanların hareketliliği,
girişimci ağları ve karşılıklı öğrenme üzerinden değerlendirmesidir. Böylece yakın ekonomik temasın rekabeti azaltmak zorunda olmadığı, bazen onu daha yoğun ve daha hassas hale getirdiği anlaşılır. Üçüncü olarak, Hollywood ve Çin pazarı, kültürel temsil ile ticari hesapların kesişimini gösteriyor, eğlence sektörü, kitabın Çin ile Kaliforniya arasındaki karşılıklı bağımlılığı görünür kıldığı başlıca alanlardan biridir. Hollywood yapımcıları için Çin, büyüyen ve yüksek gelir potansiyeli taşıyan bir izleyici pazarıdır. Çin açısından ise Amerikan film endüstrisi hem ticari ortaklık hem de küresel kültürel etkiyle temas kurma alanı yaratır. ŞİHA'nın çerçevesinde bu ilişki yalnızca film finansmanı veya gişe geliri meselesi değildir. Hangi hikayelerin anlatılacağı, hangi izleyicilerin dikkate alınacağı ve farklı kültürel beklentilerin yapım kararlarını nasıl etkileyebileceği gibi soruları da içerir. Ticari hedefler, yaratıcı tercihleri ve kültürel temsil tartışmalarını etkileyebilir. Buna karşılık, iki pazarın kuralları ve siyasi hassasiyetleri aynı olmadığı için ortaklıklar her zaman kolay ilerlemez. Kitabın burada öne çıkardığı mekanizma, uluslararası ilişkilerin kültür endüstrileri içinde pazarlık konusu haline gelmesidir. Bir filmin üretim ve dağıtım kararları şirketlerin pazar stratejisinden doğar, fakat bu kararlar izleyicilerin birbirine dair imgelerini de etkiler. Bu nedenle eğlence alanı yumuşak güç kavramını soyut bir etiket olmaktan çıkarır. Şihan, Kaliforniya merkezli yaratıcı endüstrilerin Çin ile ilişkisinde fırsatların, bağımlılıkların ve karşılıklı sınırlamaların birlikte bulunduğunu gösterir. Dördüncü olarak gayrimenkul ve göç tartışmaları, küresel sermayenin mahalle düzeyindeki etkisini açığa çıkarıyor. Kitapta Bay Area çevresinde ev arayan varlıklı Çinli aileler üzerinden ele alınan gayrimenkul meselesi, küresel ekonomik bağların en kişisel sonuçlarından birini gösterir. Uluslararası sermaye hareketi çoğu zaman yatırım verileri ve makroekonomik tablolarla anlatılır. Oysa konut piyasasına girdiğinde mahallelerin yapısı, fiyatlar, komşuluk ilişkileri ve aidiyet duygusu üzerinde doğrudan etkiler yaratır. Şihan, Çinli alıcıları tek tip bir grup gibi sunmak yerine onların varlığının yerel halkta doğurduğu kaygıları ve tartışmaları görünür kılar. Konut fiyatlarının artışı, yatırım amaçlı mülk edinme, göçmenlik algısı ve Amerikan rüyası fikri bu tartışmalarda birbirine karışır. Bu karışım önemlidir. Çünkü ekonomik sorunlar kolayca kültürel ya da etnik genellemelere dönüşebilir. Kitap, bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğine dikkat çekerek yerel tepkilerin yalnızca ekonomik hesapla açıklanamayacağını ima eder. Çin ile ABD arasındaki yakınlık arttıkça, sürtüşmelerin daha soyut değil, daha gündelik hale gelmesi de buradan anlaşılır. Bir yatırım işlemi, bir ailenin ev sahibi olma imkanını ya da bir mahallenin geleceğine ilişkin algısını etkileyebilir. Bu bölümün analitik değeri, dış yatırımın faydalarını veya zararlarını peşinen ilan etmekten çok, küresel hareketliliğin yerel, eşitsizlik ve kimlik tartışmalarına nasıl bağlandığını göstermesidir. Son olarak, tabandan gelen aktörler. Resmi dış politikanın altında işleyen ilişkileri biçimlendiriyor. The Trans-Pacific Experiment'in ayırt edici savı, Çin ile ABD arasındaki ilişkinin yalnızca devletler tarafından kurulmadığıdır. Yerel belediye başkanları, şirket yöneticileri, öğrenciler, göçmenler, emlakçılar, araştırmacılar ve tüketiciler de bu ilişkinin yönünü etkiler. Kitaptaki Çinli elektrikli otobüs fabrikasına umut bağlayan Güney Kaliforniyalı belediye başkanı örneği, dış yatırımın yerel istihdam ve toplumsal dönüşüm beklentileriyle nasıl birleşebildiğini anlatır. Böyle durumlarda uluslararası sermaye, ulusal güvenlik veya ticaret dengesi başlıklarından önce bir kasabanın ekonomik geleceği olarak algılanabilir. Benzer biçimde üniversite öğrencileri eğitim kurumlarının gelir yapısını, sosyal hayatını ve kampüs içi tartışmalarını etkiler. Bu aktörlerin kararları merkezi politikaların yerine geçmez, fakat merkezi politikaların uygulanacağı toplumsal zemini oluşturur. Yazarın yaklaşımı aşağıdan yukarıya etkiyi romantikleştirmez. Özel çıkarların, yerel korkuların ve kültürel yanlış anlamaların da sonuç yaratabileceğini kabul eder. Bu nedenle kitap, iki ülke arasındaki bağları sadece resmi anlaşmaların toplamı olarak okumaya karşı çıkar. Okura, bir ülkenin diğerine dair politikasını anlamak için şirketlerin nerede yatırım yaptığına, insanların nerede okuduğuna, hangi ürünleri tükettiğine ve yerel toplulukların bu temaslara nasıl tepki verdiğine bakmayı önerir. Sonuç olarak The Trans-Pacific Experiment, Çin ile ABD ilişkilerini takip eden okurlar için değerli bir başlangıç noktasıdır. Özellikle teknoloji politikası, uluslararası ticaret, göç, şehirleşme, kültür endüstrileri ve Kaliforniya ekonomisiyle ilgilenenler kitaptan yararlanabilir. Akademik bir kuram kitabından çok, sahadan gözlemleri analitik bir çerçeveye yerleştiren araştırmacı gazetecilik çalışması olarak okunmalıdır. Bu niteliği, konuyu dış politika uzmanı olmayan okurlar için de erişilebilir kılar. Oker, büyük güç rekabetinin yapay zeka şirketleri, film yapımları, üniversiteler, fabrikalar ve konut piyasaları gibi alanlarda nasıl yaşandığını kavrar. Kitabın pratik faydası, Çin ile ilgili tartışmalarda tek boyutlu değerlendirmelerden kaçınmaya yardımcı olmasıdır. Ekonomik bağların otomatik olarak uyum üretmediğini ama rekabetin de tüm temasları ortadan kaldırmadığını gösterir. Bu denge özellikle teknoloji ve yatırım kararlarının siyasi sonuçlarını değerlendirenler için önemlidir. Benzer uluslararası ilişkiler kitaplarından ayrıldığı nokta anlatıyı başkentlerden başlatmamasıdır. Kaliforniya'yı seçerek küresel meseleleri yerel hayatın içine taşır. Böylece sermaye akışları, kültürel algılar ve siyasi gerilimler arasındaki bağlantıyı daha somut hale getirir. Kitap, Çin ile ABD arasındaki ilişkiyi kesin bir zafer ya da kaçınılmaz kopuş hikayesi olarak sunmaz. Bunun yerine işbirliği ve rekabetin aynı toplumsal ağlarda eş zamanlı biçimde yaşandığını anlatır. Destek olmak isterseniz, Matt Sheehan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.